Ayrım 5. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 67. Necdet Güçlü. 1933, 13 Nisan 1970. Necdet Güçlü, 1933 yılında Malatya'nın Hekiman ilçesinde doğdu. İlkokulu burada okudu. Ortaokul ve liseyi Konya'da bitirdi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp öğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı. İhtisasını Kanada'da yaptı. 1967 yılında yurda dönen Güçlü, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü kurdu ve burada çalışmaya başladı. O dönemde ortopedi alanında Türkiye'nin en önemli uzmanı kabul edilen Güçlü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde asteğmen olarak askerliğini yapıyordu. Necdet Güçlü, 13 Nisan 1970 sabahı Hacettepe Tıp Fakültesi'ndeki atölyesine giderken öldürüldü. 1970 yılı üniversitelerde öğrenci olaylarının yoğun yaşandığı bir yıldı. 13 Nisan 1970 günü Ankara Tıp Fakültesi öğrencileri morfoloji binasının girişine çeşitli afişler asarak Türkiye'deki ilaç sömürüsüne karşı halkı direnmeye çağırıyor ve bir basın toplantısıyla o haftayı ilaç haftası olarak ilan ediyordu. Basın toplantısının bitiminden kısa bir süre sonra saat 12.10'da Konya plakalı mavi bir kamyonet hızla merkez binasının önüne gelerek durdu. Araçtan inen silahlı 12 sağ görüşlü öğrenci çevreye ateş ederek binaya girdi. Tıp fakültesinde solcuların ülkücü Süleyman Oral'ı kaçırdıkları haberi ülkücüleri ayaklandırmış ve aynı fakülteden olan Ülkü Ocakları 2. Başkanı İbrahim Doğan ile aralarında daha sonra karşımıza 57. hükümetin Sağlık Bakanı olarak çıkan Osman Durmuş'un da bulunduğu ülkücü bir grup fakülteyi basmıştı. Morfoloji binasının girişinde camlar kırılmış, girişteki tavan ve üst katlardaki kapılar kurşunla delik deşik edilmişti. Kapalı kapıların kilitlerini ateş ederek açan ülkücüler, arkadaşlarını bulamayınca Selim Ölçer adlı öğrenciyi zorla kamyonete bindirip kaçırdılar. Bu arada Ölçer'in kaçırıldığını gören solcu öğrenciler, arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti. Bunun üzerine kamyonetteki ülkücü grup daha fazla beklemeyerek geride silahlı iki arkadaşlarını bırakarak oradan uzaklaştırdılar. Solcu öğrenciler geride kalan İbrahim Doğan ile MHP Gençlik Kolları Başkanı Ali Güngör'ün üzerine yürüdüler. Panikleyen Doğan ve Güngör sağa sola ateş ederek binadan çıktılar. Doğan ve Güngör ileride bekleyen taksiyi görünce oraya doğru koştular. Solcu öğrenciler taş ve sopalarla kovalamayı sürdürüyordu. Aceleyle taksiye binen Doğan ve Güngör geriye doğru ateş etmeye başladılar. Mermilerden biri o sırada yoldan geçmekte olan asteğmen doktor Necdet Güçlü'nün başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yıkılan Güçlü acil servise götürülürken yolda öldü. Baskın sırasında hepsi de silahlı olan 12 sağcının 100'e yakın mermi kullandığı tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi asistanları aynı gün yayınladıkları bildiride şunları söylüyorlardı. 13 Nisan 1970 günü saat 12.30 sularında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi önünde üniversitemiz öğretim üyelerinden olup askerlik görevini yapmakta olan arkadaşımız Doktor Necdet Güçlü bozuk düzenin sonucu olarak serseri bir kurşunun kurbanı olmuştur. Bu ortamı yaratan, besleyen, destekleyen ve ortamın yaratılmasına göz yuman, bundan çıkar uman ve de şimdiye kadar işlenmiş cinayetlerin faillerini ortaya çıkarmayan zihniyeti nefretle protesto ederiz. Büyük acımızı belirtmek amacıyla 3 gün süreyle Hacettepe Üniversitesi fakülte ve hastanelerinde yas ilan edilerek bütün çalışmalar durdurulmuştur. Olay kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Sadece üniversite gençliği değil, siyasi partiler, harbiye öğrencisi genç subaylar, günlerce sokaklarda katiller aleyhinde gösteriler yaptılar. Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetin ülkücü komandolara sahip çıkan tutumunu protesto ettiler. Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, o tarihte yaptığı açıklamada, Başbakan Süleyman Demirel'in komando denilen faşist saldırganlara toz kondurmadığını, bunlar hakkında bir çift söz söyleyemediğini öne sürerek şunları söylüyordu. Bu örgütler başbakanın verdiği açık direktifle silahlanmıştır. Demirel daha yeni başbakan olduğu zaman iktidarı korumak için halk toplulukların silahlanmasını istemiştir. Bu istek bugün acı meyvelerini vermektedir. Devlet eliyle bir takım kabadayılar silahlandırılmıştır. Sayın Başbakan, kaç gün kaç kez otobüsteki vatandaşların bile ayaklanmasını istemiştir. Böylece büyük kentlerimiz dağ başı haline gelmiştir. Günlerden beri yurtlarda silahlı gruplar çarpışmakta, birbirinden esir alıp işkence yapmaktadır. Öğrenci yurtlarının özelliği yoktur. Toplum polisi bu yurtlarda arama yapamamıştır. Çünkü bir öğrenci yurduna toplum polisinin ilk girişi arama yapmak için değil, uykudaki öğrencileri basmak ve birini de öldürmek için olmuştur. Görgü tanıkları eli silahlı katiller arasından Asteğmen Necdet Güçlü'yü öldüren tıp fakültesi öğrencisi İbrahim Doğan'ı tanıdılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar söyleniyordu. 13 Nisan 1970 günü tıp fakültesi binası önünde vurulan Doktor Necdet Güçlü'nün öldürülmesinin faili olduğu tespit olunan İbrahim Doğan, olayın akabinde yakalanmış ve sanık suçunu itiraf etmekle beraber diğer deliller ve bu meydanda suç aleti tabanca elde edilmiş ve aynı olayda suçlu görülen Ali Güngör adlı şahısla birlikte nezarete alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Sanık İbrahim Doğan başka bir grupla karşılıklı müsaademe sırasında doktoru tesadüfen vurduğunu beyan etmiştir. Doğan ve Güngör birlikte yargılandı. Doğan ve Güngör'ün olayda kullandıkları silahlar Türk Ocağı binasında bulundu. Silahların yanında 9 dinamit lokumu, 30 dinamit kapsülü ve bir Molotov kokteyli de vardı. Cinayette kullanılan 681.052.96 nolu tabanca ve mermilerin Teğmen Fehmi altın bilekli, 681.052.48 nolu tabancanın ise Teğmen Mustafa İlerisoy'a ait olduğu anlaşıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalar 15 Şubat 1973'te sonuçlandı. Mahkeme, Doğan'ı toplam 10,5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Güngör'ü ise sadece ruhsatsız silah taşımak ve kavgada kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Doğan'ın cezaevi günleri devam ederken Güngör tahliye oldu. Ancak Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay her iki sanığın da cinayetten mahkum olması gerektiği sonucuna varmıştı. Mahkeme, yenilenen yargılama sonucunda Doğan ve Güngör'ü 24 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ama hangi silahtan çıkan merminin Doktor Güçlü'yü öldürdüğü belirlenemediği için cezaları 12'şer yıla indirildi. Mahkeme, 30 Ekim 1974'te bu kararı verdiği sırada Ecevit Erbakan Koalisyonu'nun çıkardığı af yasası yürürlüğe girmişti. Doğan, aftan yararlandı ve dava dosyası kapandı. Fehmi Altınbilek ile Mustafa İlerisoy hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Bu konu İçişleri Bakanı'na sözlü olarak birkaç kez sorulunca bakanın yanıtı. Adı geçen hakkında 477 sayılı kanun mücadelesinde ve zaman aşımı sebebiyle disiplin cezası uygulanması mümkün değildir olacaktı. Necdet Güçlü cinayetinde köşesinde defalarca yer veren Uğur Mumcu, bu yazılarında ülke ocakları genel başkanına silah veren subaylar hakkında neden bir soruşturma açılmadığını bıkıp usanmadan sordu. Uğur Mumcu 6 Şubat 1976 tarihli yazısında şunları söylüyordu. Bu silahlar ya ülke ocakları genel başkanınca bu subaylardan çalınmıştır ya da silahlar bu subaylarca ülke ocaklarına verilmiştir. Adı geçen subaylar silahlarının çalındığına ilişkin bir şikayette bulunmamışlardır. Eğer silahlar çalınmış olsaydı savcılığın bu konuda da soruşturma açması gerekirdi. Soruşturma açılmadığına göre sicil sayıları verilen ordu mallı silahlar Yüzbaşı Fehmi Altınbilek ve Mustafa İlerisoy tarafından ülke ocakları genel başkanına verilmiştir. Cinayet bu silahla işlenmiştir. Öyleyse acaba neden hiçbir askeri savcı bu subaylar hakkında hiçbir işlem yapmamıştır? Neden? Nedeni açık. Çünkü hiçbir sıkı yönetim savcısı ülke ocaklı katilleri yakalamak istememiştir. Sami Bal hakkındaki dosyada, İbrahim Doğan hakkındaki dosyada sıkı yönetim mahkemelerince kabul edilmemiştir. Çünkü ülkücü gençleri devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olarak selamlayan Hakim Albay Saadettin Üçüncüoğlu'lar Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşavirliğindeydiler. Çünkü Ali Elverdiler sıkı yönetim mahkemelerinde başkanlık yapıyorlardı. Çünkü askeri savcı Abdülbaki Tuğlar iddia makamında oturuyorlardı. Çünkü Alparslan Türkeş'in akrabası Şahap Homrisler Milli İstihbarat Teşkilatı Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyorlardı. Nedeni bu. Şimdi başta yönetim mahkemelerinde görev yapan askeri yargıç ve savcıların vicdanlarına sesleniyorum. Neden? Ülke ocaklarını cinayetlerini yargılayamadınız. Neden? Aynı yargıç ve savcıların hukuk namuslarına sesleniyorum. Silahları ülke ocakları genel başkanında bulunan iki subay, askeri ceza yasasına göre suç işlemiş değiller midir? 4 yıl kadar cezaevinde kalan Doğan, tıp fakültesine döndü. Üçüncü sınıftan itibaren yeniden okumaya başladı. İbrahim Doğan'dan yıllarca ses çıkmadı. 1997 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haberle yeniden gündeme geldi. Teğmen Güçlü'yü öldüren mecliste doktor. İbrahim Doğan, Hüsamettin Cindoruk'un meclis başkanlığı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarım gün kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaya başlamıştı. Kalenne'nin başkanlığı döneminde de kadroya alınmıştı. Cinayet hükümlüsü olan ya da insan öldüren bir kişi amacı insanları yaşatmak olan doktorluğu yürütebilir miydi? Tartışmalar bu etik sorun üzerine yoğunlaştı. Doğan tartışmaları aldırmadan mecliste doktorluğuna devam etti. Güçlü cinayet sanıklarından Ali Güngör ise 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den milletvekili seçildi. Mecliste çete ve mafyayı soruşturmak üzere kurulan komisyonun başkanlığına getirildi. Cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olan ve silahlı olduğu belirlenen Osman Durmuş ise doktor olarak yükseldi. Doçent oldu ve sonra da MHP listesinden bakanlık koltuğuna oturdu. İki subayı kimler, niçin korumuştu? Her zaman olduğu gibi bu sorularda yanıtsız kalacak ve unutulup gidecekti. Necdet Güçlü cinayeti 2000 yılında da gündeme geldi. Necdet Güçlü cinayetinin failleri arasında adı geçen MHP İçer Milletvekili Ali Güngör'ün "Katil ben değilim ama kim olduğunu biliyorum" açıklamasıyla başlayan tartışmalarda Güngör ile birlikte cinayetten yargılanan ve 1 yıl hapis cezası alan ANAP Ankara İl Başkanı Cengiz Atak Güçlü'yü öldüren merminin bu cinayet davasında yargılanıp ceza alanların silahından çıkmadığını öne sürerek Güçlü'nün gerçek katilini şöyle tarif edecekti. İstanbul'da yaşıyor, şimdi siyasetin dışında. Kamuoyu kısmen tanır. Türkeş'in ölümünden sonra yapılan ve silahların patladığı olaylı kongrede silah sıkıp kongrenin ertelenmesine kim sebep olduysa Doktor Necdet Güçlü'yü de öldüren de odur. Cengiz Atak üstü kapalı biçimde Güçlü'nün gerçek katilinin Ülke Ocakları'nın kurucu başkanı Aytekin Yıldırım olduğunu iddia etmişti. Ancak aradan 30 yıl geçmişti. Türk Ceza Kanunu'nda dava zaman aşımının en çok 20 yıl olduğu olarak belirlendiği Aytekin Yıldırım'ın gerçek fail olsa bile hakkında dava açılamayacağı söylendi. Necdet Güçlü'nün eşi Hatice Güçlü, Ali Güngör'ü katilin kim olduğunu açıklamaya çağırdı. Hatice Güçlü katilin kim olduğunu meclisin bulması gerektiğini söyleyerek Güngör'ün de bildiklerini açıklamasını isteyecekti. 30 yıl sonra ilk defa konuşan Hatice Güçlü, "O zaman da konuşmadım, hala konuşamıyorum. Konuştukça çok yıpranıyorum. Devlet halletsin, beni aşar" demiştim o zaman. Uğur Mumcu da çok yazmıştı. "Ama içimde uhdeydi. Çocuklar küçüktü, olayın peşine düşmek istemedim. Çocukları göstermek istemedim. Onlara zarar gelsin istemedim. Evimin kapısını 30 yıl kimseye açmadım" diyecekti. Eşinin ölümünü bir türlü kabullenemeyen Hatice Güçlü, çocuklarına babalarının öldüğünü hiçbir zaman söylemedi. Çocukları henüz çok küçüktü. Meltem 5, Tayfun ise 3 yaşındaydı. Hatice Güçlü gece çocukları uyurken yastıklarının altına çok güzel ambalajlarla sarılı, rengarenk çeşit çeşit şekerler koyuyordu. Ve sabah uyanıp annelerinin yanına koşarak gelen, "Anne, bu şekerler nereden geldi?" diye soran çocuklarına, "Babanız gökyüzünden geldi, size bu şekerleri bıraktı ve gitti" diyordu. Meltem babasının öldüğünü ancak ilkokul sıralarında öğrendi. "Annem babamın öldürüldüğünü bize hiç söylemedi. İlkokulda okumayı öğrenince dolapları karıştırdım. Babamla ilgili gazeteleri buldum. Babamın evdeki diğer resimleriyle gazetelerdeki resimleri karşılaştırdım. Kendi kendime o gazeteleri okuyarak gerçeği öğrendim. Babamın artık gökyüzünde olmadığını işte o zaman anladım. O günden sonra da annemle bu konuyu hiç konuşmadım." Hatice Güçlü yıllar sonra kendisine ödenen emekli ikramiyesinin yetim aylığından kesileceğine ilişkin kararın acısıyla sarsıldı. Emekli sandığı 19 Şubat 2003'te aldığı yeni bir kararla Necdet Güçlü'nün terör kurbanı olmadığından verilen fazladan paranın geri alınması için acılı eşe borçlandırma yaptı. Tahsisler Daire Başkanlığı'ndan Hatice Güçlü'ye gönderilen yazıda fazla ödenen emekli ikramiyesi farkınız, aylık farklarınız tutarı 10 milyar 521 milyon 420 bin lira. Borç yetim aylığından kesilecek denildi. Açılan dava sonucunda Ankara 2. İdare Mahkemesi, emekli sandığı yönetim kurulunun terör kurbanı Tabip Asteğmen Necdet Güçlü'yü terör kurbanları listesinin kapsamı dışına alarak maaş kesimine giden karar ve işlemleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hatice Güçlü yeni faille ilgili olarak İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabileceklerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabileceklerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de görevi ihmalden devlet aleyhine tazminat ödenmesine karar verebileceğini biliyordu. Katilleri vicdanlarına bırakan Hatice Güçlü, gerçeğin devlet tarafından açıklanmasını bekledi durdu. Hatice Güçlü'nün şimdi iki torunu var. Günlerini onlarla birlikte geçiriyor. 5. ayrımın sonu sayfa 76.